Ayrım 8.
Sevinç kelebeği fazla uçamadı. Bu ağırlığa dayanamazdı. Kanatları kırılmıştı. Düşüverdi pat diye. Butterfly yüreğinde ölümün ağırlığıyla dolandı durdu. Derken bir gün Pinkerton gerçekten çıka geldi. Butterfly'ın bir oğlan doğurduğunu duymuştu. Tasalanmıştı. Onun oğlu bir Amerikalı olarak yetiştirilmeliydi. Eski bir Japon geyşası çocuğa ne verebilirdi ki? Durumu ezile büzüle karısına açtı. Yasal Madame Pinkerton güçlü kadındı. Yürekli ve özveriliydi. Hoş, öyle olmasa elinden ne gelirdi ki? Başka bir seçeneği mi vardı? Olur dedi. Gider çocuğu alırız. Böylece Pinkerton çifti krizantem bahçesine döndü. Onları getiren gemi ufukta belirir belirmez aşkın tansığı Butterfly'ın yüreğini canlandırdı. Kanatlandırıp uçurdu gene. Kyushu adasından ta Fujiyama'nın kraterlerine dek yükseldi yürecik. Bu son uçuşuydu ve oradan kesin umutsuzluğun dipsiz uçurumuna yuvarlandı paramparça. Tabii dedi Butterfly, haklısınız. Çocuğun yeri babasının yanıdır. Babası şerefli bir Amerikan subayı, anası bir Japon geyşası ise eğer. Çocuğunu öptü ve yasal Madame Pinkerton'a teslim etti. Sonra içeri girdi ve babasından kalma sivri uçlu bıçağı karnına sapladı. Yıllar sonra bir gün Madame Butterfly fikrini değiştirdi. 80 yıldır aşk yüzünden intihar etmekten usanmıştı. Yeter dedi. Bunca zamandır bu söylencede rol aldığım, artık oyundan çıkıyorum. Aman sayın bayan, ne yapıyorsunuz dediler. Bu söylence filan değil, söylence cilası vurulmuş gerçeğin ta kendisi. Gerçek dediğiniz insanlara öyle çırılçıplak verilmez ki, onu biraz süslemek, biraz yumuşatmak, biraz ısıtmak gerekir. Kimler miydi bunlar? Yöneticiler, hakimler, hekimler, eleştirmenler, askerler, siviller, herkes. Bana ne dedi Madame Butterfly, bıktım artık. Ölürken ölümümün bir işe yarayacağını sanmıştım. Baksanıza, oğlum bile beni unuttu. Pinkerton'sa üzüldüyse bile deniz havasında hemencecik iyileşiverdi. Üstelik benden sonra kimse akıllanmamış, binlerce Japon, Güney Koreli, Vietnamlı kız Amerikan askerlerinden gebe kalmış. Bu düşüncesizliği protesto ediyorum. Ölmeyeceğim işte, yaşayacağım, herkese inat. Saygıdeğer geyşe, bunu yapamazsınız. Siz insanlığın ortak kültürünün malısınız. Sonra Giacosa bu librettoyu nasıl yazar? Sayın Pucchini bu operayı nasıl besteler? Aşkın yüce ızdırabını, bekleyişin hüznünü, boşa çıkan umutlardaki derin kederi ve kadınların yazgısını müziğin tanrısal gücüyle insanların yüreklerine kim nasıl iletebilir? Sonra Madame Butterfly rolüyle ünlenen bütün o sopranoları düşünün. Renata, Tabaldi, Maria Callas, onlara bunu nasıl yaparsınız? Tosca ile yetinsinler dedi Madame Butterfly. Anımsayın, o da intihar etmişti. Benim gibi bıçakla değil, yüksekten atlayarak. Hiç anlamam operalarda kadınlar niye hep canlarına kıyar. Aman saygıdeğer geyşe, öyle aklınıza estiği gibi davranamazsınız. Kaç kez söyleyeceğiz, siz insanlığa aitsiniz. Siz kutsal acının en güzel ve en ince simgesisiniz. Hiç anlamıyorum, niye acı Amerikalıların değil de uzak doğulların payına düşüyor dedi Madame Butterfly. Sayın bayan, lütfen, öfke size yakışmıyor. Güzel kadınlar politikayla ilgilenmez. Çirkinleşiyorsunuz, lütfen. Çirkinleşirsem çirkinleşeyim dedi Madame Butterfly. Babasının bıçağını kaptığı gibi Amerikan bayrağını yırtıverdi cart diye. Ona küçümsemeyle baktılar. Hiçbir besteci sizin bu öykünüzü bestelemez Madame Butterfly dediler. Bu insanlığın evrensel acılarını yansıtan bir ağlatı değil çünkü artık. Basit bir adliye olayı. Yazık. Ölümsüzlüğünüzü yitirdiniz. Çirkin bir sokak anarşistine dönüştünüz. Ne kadar da sevimsizsiniz. Anlamadığım bir şey var diye sürdürdü Madame Butterfly. Acı çekmek niçin üniformalı erkeklerin değil de çıtı pıtı kadınların yazgısıdır hep? Bir kez daha babasının bıçağını kaptı ve beyaz geyşe kimonosunu paralayıverdi. Ona dehşetle baktılar. Bu iş çığırından çıktı dediler. Fazla uzadı. Adli bir olay değil bu. Artık klinik bir olaya dönüştü. Size bir besteci değil, bir psikiyatrist gerek Madame Butterfly. Baksanıza, kadınlığınızı yatsıyorsunuz. Yetkililer harekete geçme gereği duydular. Madame Butterfly'ı tutukladılar. Dost bir devletin bayrağına hakaret etmekle suçladılar. Olamaz dedi Madame Butterfly. benim yaşadığım kente, Nagasaki'ye Pinkerton'un memleketleri atom bombası atmamış mıydı? Sen sus dediler. Onlar eskidendi. Karıştırma şimdi. Anlayamıyorum dedi Butterfly. Onu kargaşa yaratmaktan, düzene karşı gelmekten, saygıdeğer aile kurumunun temellerini sarsmaya tam teşebbüsten yargıladılar. Suçlu buldular. Onu bir akıl hastanesine tıktılar. Ona ekmek, ona su, ona sevgi vermediler. Madame Butterfly kapatıldığı hücrede düşündü durdu. Bu kargaşa niye kopmuştu? Baharda kadınlarla erkeklerin kanlarının kimyasal bileşimi farklılaşıyor. Damarlarında hızlı hızlı dolanan hınzır hormon molekülleri onları birbirine itiyor diye bunca patırtıya ne gerek vardı? Akıl dışı bir şeydi bu. Ölmesi hiçbir işe yaramamıştı ama yaşaması da bir şey değiştirmiyordu. Yaşıyor muydu ki? Onu da bilemiyordu. Belki o ve onun gibiler hiç yaşamıyordu. Etten kemikten varlıkları bile yaşamıyordu. Onlar yalnızca yanılsamalardı. Sudaki yankı, vadideki yankı gibi. Sanatçılara esin kaynağı olan, onların aşka susuz, aşka aç, aşka beslenen ve aşk imgeleri üreten düş güçlerini kışkırtan yanılsamalar. Gerçeklerin söylence kılığında dolaştığı, söylencelerin gerçeklerin yerine geçip kurulduğu bir dünyada neyin ne olduğunu bilmek öylesine zor ki. Bir insanın ölmesi de yaşaması da bir anlam taşımıyorsa bu ne demekti? Butterfly küçük hücresinde kendini aradı ve bulamadı. Üstelik kendini nerede bulacağını hiç bilemiyordu. Çok acıydı bu. Aşk acısından daha kötüydü. Dayanamadı bu acıya Butterfly. Hiçbir şey duymaz oldu. Duyguları donmuştu. Hiçbir şey duymamak acı duymaktan da beterdi. O zaman bir karara vardı. Yargıçlarına haber saldı. Özür dilerim sayın baylar dedi. O aranızda tek tük bayanlar da var diye ekledi. Özür dilerim sayın baylar ve bayanlar. Canınızı sıktım. Yeniden söylenceye dönmeye, rolümü üstlenmeye karar verdim. Oh dediler yöneticiler, hakimler, hekimler ve tüm yetkililer. Yalnız küçük bir sorun var dedi Madame Butterfly. Söylencenizde ufak bir değişiklik yapmak zorundasınız. Aşkımı yitirdiğimden kıymıyorum canıma. O 80 yıl öncede kaldı. Dünya 20. yüzyıldan 21. yüzyıla dönerken ağır ağır başka bir nedenle harakiri yapacağım. Kendimi yitirdiğim için öleceğim. Babasından kalma bıçağı aldı ve karnına sapladı. Sevginin romanı. Aşık olmak baharı yaşamaya benzer. Her yinelenişi bitmiş gibi kuşatır insanı. O bahar artık yeter demiştim. Kimsenin aşk öyküsünü dinlemeyeceğim. Hele evimde çalışan kadınlarınkini asla. İçtenlikle merak ediyordum. Yüzümde insanlara gelin derdinizi tasanızı bana anlatın diye çizgiler mi vardı? Niye herkes beni kendine sırdaş seçiyordu? Bu kadar yaşantıyı, gizi ve acıyı yüklenemiyordum. Yaşamımda başkalarından bana yer kalmamıştı. Sevgi o sıralar bizim evde çalışmaya başladı. Haftada bir gün deliye geliyordu. Gençti, güçlüydü, temiz, titizdi. Üstelik neredeyse kızım yaşındaydı. Oturup dertleşecek halimiz mi vardı? Evde çalışan kadınlarla o ahbaplık benzeri ilişkileri geliştirmek benim marifetimdi herhalde. Birazı kendiliğinden doğuyordu yakınlığın. Birazını çözemediğim biçimde ben yaratıyordum. Bir tür vicdan rahatsızlığı duyuyordum. Kendime ayırabildiğim saatleri ancak başka kadınların sırtına basarak zamandan kopartabildiğimin ayrımındaydım. Onlardan yaşamlarını satın alıyor, karşılığında gündelik ödüyordum. Ve onlar bana özgürlüğümü veriyorlardı. Suçluluk duygumu sezdikleri an aramızdaki denge bozuluyor ya da yeni bir denge kuruluyordu. Sürekli anlatmaya ve istemeye başlıyorlardı. Dertlerini, aşklarını anlatıyor, çözüm, umar, para, eşya istiyorlardı. Zamanla aile sıkıntılarının, hastalıklarının, sorunlarının tümü sırtıma biniyordu. Kimsenin kazançlı çıkmadığı bir alışverişe dönüyordu aramızdaki ilişki. Sevgiyle böyle olmayacaktı, kararlıydım. Kararımı gene ben bozdum. Sevginin 3. haftasıydı, bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Berbat bir çift çizme giymişti. Kız deli dedim, ne bu hal? Ayakların su içinde kalmış, hastalanacaksın. Sevgi genç insanlara özgü o güzel tasasız gülüşüyle boş ver be abla dedi, bir şey olmaz. Boynuna altın zincir takmasını bilmişsin dedim. Takı edinene kadar çizme al. Sevgi elini gerdanına attı. Kısa, dolgun ve pürüzsüz bir boynu vardı. Gene güldü. Aman be abla dedi. Bir tek bu var. Boğazını kavrayan altın zinciri ve delik çizmeleriyle o kadar genç, o kadar güzel, öylesine korunmasız ve gülünçtü ki. Dayanamadım. Artık giymediğim çizmelerimi ayakkabılıktan çıkarıp ona verdim. Yaşa be abla diye boynuma atlamasın mı? Şap diye yanağımdan öpüverdi. Şen kahkahası evde dolu dolu yankılandı. Ve tüm kararlarım işte böyle suya düştü. Beni seviyordu. Süslendiğim zamanlar beni beğeniyor, bana özeniyordu. Ve benden çekiniyordu. Gözlüklerim, iş yerine giderken giydiğim koyu renkli ciddi döpyesler, elimdeki evrak çantası onu ürkütüyordu. Bir süre her şey iyi gitti, bahar gelene dek. Sevgi hepten güzelleşmişti. Çocuklukla kadınlığın kesiştiği noktadaydı. Bedeninin çizgileri, kadınsı tavırları, yüzünün anlamı çocuksuydu. Masum ve dişiydi. Derken gözle görülür biçimde zayıflamaya başladı. Yemeden içmeden kesilmiş, kahkahası susmuştu. Ve evde işler yapılmıyordu. Camların yarısını silinmiş, yarısını pislik içinde, çamaşırın bir kısmını yıkanmış, öbürlerine el sürülmemiş buluyordum. Sevgi aşıktı. Sonunda ev o duruma geldi ki ya sevgiyi işten çıkaracaktım ya onunla konuşacaktım. Aklı başında her kadın yeni bir gündelikçi bulurdu. Ben sevgiyle konuşmayı seçtim. Evet, sevgi aşıktı. Hem de sırılsıklam, hem de deliler gibi, hem de sünni bir oğlana. Sevdiğinin adı Köksal'dı, oto tamircisiydi. Sevgilerin gece konusunun karşısında oturuyordu. Sevgiye vurgundu. Sevgi Alevi'ydi. Ailesi ölürdü de vermezdi sevgiyi sünni oğlana. Sevgi çoktan kaçacaktı ya, yaşı tutmuyordu. Korkuyordu. Ya kötü yola düşerse? Geceleri düşündü, hep Köksal'ı görüyordu. Gündüzleri aklı fikri Köksal'daydı. Hiçbir iş tutamıyordu. Bunları dinlerken sevgiden artık bana ve evime hayır kalmadığını anlıyordum. Ama hepsi bu değildi. Sevgi için üzülmüştüm. Öyküsü içime dokunmuştu. Ne kadar acı ve bir o denli de gülünçtü. Bana yitirdiğim şeyleri çağrıştırmıştı. Gençliği ve aşkı. Peki sevgi dedim. Sen Alevi, oğlan Sünni ise ne olmuş? Herkesin inandığı bir tanrı değil mi? Öyle deme abla. Onlar Ali'yi hiç sevmiyorlar dedi. Sevgi onları ayıplayarak. Sonra bizim Ramazanımızın da farklı. Kız dedim, senin yavukluğun her yıl bir ay oruç mu tutuyor sanki? Oto tamirciliği yapıp ter akıtıyor ve oruç tutuyor, öyle değil mi? Öyle diyor abla. Hem sonra sevgi utanmış gibiydi. Kekeleyip duruyordu. Sözü nereye getireceğini anlamıştım. Evimin perişan hali ve sevgi için dertlenmekten vazgeçmiş, eni konu eğleniyordum. Onlar her seferinden sonra mutlak banyo yapılsın istiyorlar. Neyin her seferinden sonra? Kız bilmece gibi konuşmasana. Anlasana işte be abla. Ha, birleşmeden sonra mı dedim açık açık, mahsuzcuktan. Birlikte kahvaltı ediyorduk. Sevgi utancından neredeyse masanın altına saklanacaktı. Ayol, bu kentte su bu kadar bol mu dedim her sefer her sefer. Sevgi kıkırdamaya başladı. Az sonra ikimiz de edepsiz kahkahalarla gülüyorduk. Pislik oluyormuş da diye fısıldadı sevgi büyük bir giz verirmişçesine. Sevişmenin nesi pislikmiş? Bilmem vallahi dedi sevgi. Sesi neşeyle çınlıyordu. Buncacık fark bana pek küçük göründü dedim. Öyle mi? Sünnilerle Aleviler niye geçinmesinler ki? Ne kötüdür şu ayrılıklar? Sevgi başını salladı. Besbelli bu konuyu hiç düşünmemişti. Ne kadar genç ve her şeyden habersizdi. Kendi kendine dalmıştı. Köksal'ın ailesi seni kabul eder mi diye sordum. Yok dedi sevgi. Güzel yüzü acıyla buruşmuştu. Döneceğim ben dedi. Zaten Köksal beni pis istemez. Ha, şu mesele dedim. Bu kez gülemedim. Sen ne diyorsun bütün bunlara peki? Ben ne diyeyim be abla? Benim dememin ne önemi var? Erkektir. O ne derse olur. İçimde bir burukluk dolaştı. Kız haklıydı. Durum bundan daha yalın özetlenemezdi. Sevgi dedim. Sen Hazreti Ali'yi sevmiyor musun? Nasıl dönersin? Seviyorum dedi sevgi. Sonra üzülmeyesin. Sevgi şaşkınlıkla baktı. Niye üzülecekmişim? Bir an duraksadı. Köksal'ı daha çok seviyorum dedi. Sesi içtenlik doluydu. Yüzü sanki içsel bir ışıkla aydınlanmıştı. Bir gülen bir solan bu yüz bana ağlamakla gülmenin birbirine bitiştiği, birbirine dönüştüğü tiyatro masklarını anımsatıyordu. Kaçacak mısın Köksal'a? Tüm soruların yanıtları bendeymişçesine umudun yoğunlaştığı gözlerle dosdoğru bakıyordu yüzüme. Kaçayım mı abla? Bir yanım kaç demek istedi. Kaç be Sevgi. Gönlünce yaşa. Sonra da acı çek. Öbür yanım sakın Sevgi diyordu. Perişan olursun, kaçma. Önce acı çek. İki görüşümün ortalamasını alıp söyledim Sevgi'ye. Durmuş oturmuş bir insana yakışan da budur. Sabret dedim. Durumu ailene belli etme. Yaşın dolsun evlenirsiniz. Belediye nikahı iste. Sakın hoca nikahıyla gitme. Ne kadar sağduyulu bir yanıt ve ne denli aptalca. Sabretmek, beklemek, akıp giden zaman ve eylemsizlik, gençlik ve sevdayı unutmuştum. İkisinin de ne denli saltık ve kısa süreli olduğunu. Tıpkı bir patlayıp bir yok olan bahar gibi. Topraktaki tohumları çıtırdatan, damardaki kanı fokurdatan bahar. Bir gün doğumu dalları çiçeğe boğan, bir öğle sonu rüzgarında tüm çiçeklerin dökülüverdiği bahar. Sevgi beklemedi. Sevgiyle Köksal ıssız yollarda, kırlarda, sinemaların arka koltuklarında o baharın sevdalı çiftlerinin arasına katıldılar. Günün birinde bir akraba ya da tanıdık onları görecekti. Ve işte o an her şey kesin bir sonuca yönelecekti. O ana dek Sevgi ve Köksal baharı ve aşkı yaşadılar. Köksal bizim evin çevresinde dolanmaya, eve telefon etmeye başlamıştı. Kaç kez söyledim Sevgi'ye, anlatamadım. Civar apartman kapıcılarının hepsi Sevgi'nin memleketlisiydi. Bu yabancı oğlan eninde sonunda dikkatlerini çekecek, Sevgi'nin kardeşlerine haber uçuracaklardı. Sevgi evde iş yapmıyor, camdan Köksal'ı gözlüyor, telefonunu bekliyordu. Sevgi evin hali ne deyince ağlayıp özür diliyor, gündeliğini almamaya kalkıyordu. Huzurum kaçmıştı. Evin çevresinde gördüğüm kara yağız her delikanlıyı Köksal sanıyordum. Köksal'ı çağırıp konuşmayı düşündüm. Hangi sıfatla vazgeçtim. Bu adam oto tamircisiydi de gün boyu nasıl iş yerinden kaytarıp Sevgi'nin çalıştığı evlerin yöresinde dolanabiliyordu? Yoksa Sevgi'ye yalan mı söylemişti? Köksal'a değin kuşkularım büyüyordu. Sevgi'yi Köksal'ın ailesinden, işinden kimseyi tanıyıp tanımadığını sordum. Görmemişti, bilmiyordu. Köksal üstüne bildikleri öylesine azdı ki Handis'te tümden yabancısı da ona. Köksal'a değil aşka aşıktı sanki. Köksal hırsızın uğursuzun biri olmasın. Ben sabah çıkıp işe gidiyorum. Evde iki çocuğumla yaşlı halam kalıyordu. Sevgi henüz reşit bile değildi. Sevginin çalışmaya geleceği günlerden önce uykularım kaçıyordu. Haftalar böylece geçti. Bir gün halam iş yerime telefon etti. Bizim eve kara yağız bir genç adam girmiş. Sevgi halamdan çekinip onu içeri almamış. Kapı aralığında bir şeyler konuşmuşlar. Adam gitmiş. Sevgi bir süre öyle kala kalmış. Sonra hıçkıra hıçkıra ağlamaya koyulmuş. Meğer birileri Sevgi ile Köksal'ı görüp Sevgi'nin ailesine haber vermiş. Ağabeyi küplere binmiş. Sevgi'yi köye yollayıp orada nişanlayacaklarmış. Beni Köksal'a vermezlerse canıma kıyacağım diyormuş Sevgi. Halam çok tedirgindi. İçimde bir sıkıntı var dedi. İstersen kalk gel. Bu kızın hali hal değil. Korkuyorum. O adamı da gözüm hiç tutmadı. Serseri kılıklı bir şey. Telefonu kapattım. İçime bir ateştir düşmüştü. Pardesümü nasıl giydiğimi, iş yerinden nasıl fırladığımı, eve nasıl koştuğumu bilmiyorum. Ellerim öyle titriyordu ki kapıyı güçlükle açabildim. İçeride büyük bir sessizlik vardı. Halam ve çocuklar neredeydi? Ya Sevgi? Ceketi askıdaydı, çantası devrilmiş, içindeki birkaç kuruş para ve tarak yere saçılmıştı. Ayakkabıları yoktu, iş terlikleri aceleyle fırlatılmışçasına biri bir yanda, biri öbür yerdeydi. Hala Sevgi diye ünledim, yanıt yoktu. Her yanı dolaştım, mutfağa tuvalete baktım, kalbim küt küt atıyordu. Sandık odasının kapısı kilitliydi, içeriden hırıltıya benzer bir ses geliyordu. Hala Sevgi diye haykırdım umarsızca. Odadan gelen hırıltı yükseldi. Aman Tanrım, çocuklarımın sesiydi bu. Deli gibi kapıya yüklendim, açamıyordum. Koşup kapıcıyı buldum. Bir omuz vuruşuyla açıldı kapı. Olamaz. Halam ve çocuklar elleri ağızları bağlı bu odaya tıkılmışlar. Korkuyla ağlaşıyorlardı. Çocuklarıma sarıldım. Halam neden sonra konuşabildi? Köksal az önce gelmiş. Sevgi bu kez onu içeri almış, tartışmışlar. Köksal bana yar olmazsan yıkarım ortalığı demiş. Sevgi nasıl kaçamız, paramız yok diye inliyormuş. Köksal halama ve çocuklara çevirmiş gözlerini. Deli gibi bakıyordu dedi halam. Bizimkileri bağlayıp küçük bir odaya tıkmış. Sonra mı? Sonrasını hayli geç fark ettim. Salondaki gümüşlerle yatağımın başucundaki paraları alıp gitmişler. Neden sonra kapıcının polis istiyor musun abla diye soran sesiyle kendime geldim. Polis mi? Yok dedim. Hayır, böyle olmadı. Kalbim küt küt atıyordu. Sandık odasının kapısının altından kırmızı bir sıvı sızıyordu. Hayır, hayır, yanlış görüyordum. Hayır, o kırmızı sıvıya bakamayacaktım. Hayır, o odaya girmeyecektim. Ama girmek zorundaydım. Dizlerim titriyordu. Ayağım bir şeye takıldı. Ilık ve yumuşak bir şeye. Sevgi yerde yatıyordu. Kesik boğazından kan akıyordu. Altın zinciri hala boynunu çevriliyordu. Köksal bana yar olmayanı kimseye yar etmem deyip kıyıvermişti sevgiye. Öylesine sevmişti sevgiyi. Hayır, böyle de olmadı. Kalbim küt küt atıyordu. Olağanüstü hiçbir şey yoktu evde. Balkona çıkıp aşağılara baktım. Her şey her zamanki gibiydi. Çıldıracaktım. Neredeydi bu insanlar? Halam, çocuklar, sevgi. Çaresizlik içinde aklımı başıma toplamaya uğraşırken halam karşımda belirdi.